Ayrım 9.
John amcamın ölümünden sonraki yıl Sokrates amcam, Kasungu fırında kurutulmuş tütün idaresi kapanınca kaynak uzmanı olarak çalıştığı işini kaybetti. Ailesiyle birlikte lojmandan taşınıp köye dönmek ve evimizin yakınlarındaki büyük bir kulübeye yerleşmek zorunda kaldı. Sokrates amcamın 7 kızı vardı ve bu kız kardeşlerim için iyi bir haberdi. Ama benim açımdan pek bir şey fark etmiyordu. Ancak 10 tonluk kamyondan eşyalarını indirirken kamyonun kasasından atlayan bir şey gördüm. Aniden büyük bir köpek ayağımın dibinde belirmişti. "Git!" diye bağırdı Sokrates. Köpeğin başının üzerinden havaya bir tekme savurarak. Köpek bir kez çığlık attı ve koşarak uzaklaştı. Yeterince güvenli bir mesafeye ulaştığında oturup bana baktı. "Bu bizim köpeğimiz Kamba," dedi amcam. "Buradaki tavuklara ve keçilere göz kulak olur diye onu da getirdim. İyi bir bekçi köpeğidir ve belki bu ona evini hatırlatır. Orayı özleyeceğimiz kesin." Kamba gördüğüm en sıra dışı yaratıktı. Başının ve gövdesinin her yeri beyaz üzerine siyah benekliydi. Sanki biri üzerine boya sıçratmış gibi görünüyordu. Gözleri kahverengi, burnu parlak pembereydi. Başka diyarlardan gelmiş gibiydi. Üstelik de çok iriydi. Köyümüzdeki köpeklerden çok daha uzundu ama onlar kadar cılızdı. Malawi'de köpekler sadece güvenlik amaçlı yetiştirilir ve bunun sonucu olarak batıdaki kuzenleri gibi beslenmezler. Malawi'deki köpekler fare ve sofra kırıntıları yer, tabii buldukları ölçüde. Dolayısıyla hayatım boyunca hiç şişman bir köpek görmedim. Kamba, uzun beyaz kuyruğuyla arkasındaki kumları savurarak oturduğu yerden beni izliyordu. Uzun dili ağzının kenarından sarkıyor, salyaları aşağı süzülüyordu. Sokrates içeri girer girmez Kamba yanıma geldi ve bacağıma tırmandı. "Git!" diye bağırdım. Ellerimle iteleme hareketi yaparak. Köpek eve doğru koşturdu. "Git biraz tavuk kovala seni aptal hayvan." Dili yine dışarı sarktı ve salyaları toprağa aktı. Ertesi sabah uyandığımda tuvalete giderken ayağım bir şeye takıldı. Kamba orada kapımın tam önünde yatıyor, kulaklarını kaldırmış halde beni bekliyordu. "Sana beni rahat bırakmanı söylediğimi sanıyordum," dedim ve ne yaptığımı o anda fark ettim. Kimsenin beni hayvanlarla konuşurken yakalamasına izin veremezdim. Delirdiğimi sanırlardı. Tuvaletten dönerken Sokrates amcamın babamla birlikte evimizden çıktığını gördüm. Gülümseyerek bir gölge gibi peşimden ayrılmayan köpeği işaret etti. "Görünüşe bakılırsa yeni bir arkadaş bulmuşsun," dedi. "Biliyor musun, Tanrı bana 7 çocuk verdi ama hepsi kız. Sanırım Kamba bir arkadaş bulduğu için mutlu." "Bir köpekle arkadaş olacak değilim," dedim. Sokrates güldü. "Bunu ona söyle." Sonrasında Kamba'dan kurtulmaya çalışmaktan vazgeçtim. Yararı yoktu. Dürüst olmak gerekirse varlığını hissetmek o kadar da kötü değildi. Daha önce hiç köpeğim olmadığından, özellikle konuşmayan veya bana ne yapacağımı söylemeyen bir arkadaşım olması güzeldi. Kamba her gece kapımın önünde uyuyor, yağmur yağdığında annemin mutfağına girip bir köşeye üzülüyordu. Kendisine söylenmesine gerek kalmadan tavuklarla ve keçilerle ilgilenmesi, onları arada bir ortaya çıkan sırtlanlardan veya vahşi köpeklerden koruması gerektiğini anlamıştı. Ayrıca çiftliğin içinde keçileri güdüyor, onları bağırtıp meletiyordu. Bunu yaptığında anne mutfaktan başını uzatıyor, ayakkabılarından birini kafasına atıyordu. "Şu köpeği götürün buradan," diye bağırıyordu. Bunların hepsi Kamba için bir oyundu. Sürekli olarak tavuklara işkence ediyor, anne tavuklar ona kanatlarını açarak tısladığında ve kovaladığında bundan hoşlanıyor gibi görünüyordu. Ama hepsinden öte, Kamba'nın en çok hoşlandığı şey avdı. Bu dönemde tarlalarda ve dambolarda ava çıkmak, evde eskiden oynadığım bütün oyunların yerini almaya başlamıştı. Yakında oturan Goffrey ve Carity gibi daha büyük kuzenlerimle zaman geçiriyordum. Çoğunlukla kuş avlıyorduk. Damboların yanındaki uzun çimenlerin arasında gizleniyorduk. Kuru mevsimde öylesine yüksek oluyorlardı ki bir adam hiç görünmeyecek şekilde aralarında gizlenebilirdi. Öğleden sonra kuşlar su içmeye gelene kadar bekliyor, sonra bir tür zamp görevi gören, ilumbo sürülmüş birkaç sopayla avımıza odaklanıyorduk. Kuşlar sopaya bastığında yakalanıyorlar ve çılgınca haykırıyorlardı. Kurtulmalarına fırsat vermeden ellerimizde pangalarımızla bağırarak saldırıyorduk. Tanga, yakaladım. Tamanga, çabuk ilerleyin ki diğerlerini korkutmayalım. Boğazını keseceğim. Hayır, ben kafasını koparmak istiyorum. Kuşları kimin öldüreceği konusunda aramızda kavga eder, genellikle ya kuşun kafasını keser ya da parmaklarımızın arasında tutarak dalından domates koparır gibi çekerdik. İç organlarını temizleyip türlerini yolar, onları boynumuzda taşıdığımız şeker torbalarına atardık. Eve döndüğümüzde ateş yakıp kuşları kızartırdık. Neyse ki anne ve babalarımız yakaladığımız kuşları paylaşmamızı asla istemezdi. Bazen eve 8 kuşla döner, tam bir ziyafet çekerdik. Ailemin asla çok fazla parası olmadı ve kuş avlamak genellikle et yiyebilmemizin tek yoluydu ki biz bunu lüks olarak görüyorduk. Şikeva dilinde nukuli diye bir kelime vardır ve büyük et açlığı anlamına gelir. Bu açlığı bastırmak kolay değildi ve bazen bu görevler çok tehlikeli olabiliyordu. Kuşları yakalamak için kullandığımız en iyi ilumbo, dikenlerle kaplı kalın dalları olan nikaze ağacından elde ediliyordu. Nikazenin içi sıkılarak gövdesi kesilir, bu arada öz suyunun gözlere bulaşmamasına çok dikkat edilir çünkü bu sıvı insanı kör ederdi. Bir gün öğleden sonra Charity, Goffrey ve ben ilumbo aramaya çıktığımızda mükemmel nikaze ağacını fark ettik. Ben giderim dedi Charity. Her zaman lider olmak isteyen gürültücü bir çocuktu. Bu yüzden ona izin veriyorduk. Charity etraftaki sivri dikenlere dikkat ederek bıçağıyla nikaze ağacına tırmandı. Yukarı tırmanıp gövdeyi kesti ve yaraya naylon şeker torbası bastırdı. Ama tam bunu yaparken ani bir rüzgar bütün ağacı salladı ve ilumbo gözlerine sıçradı. Charity bir çığlık atarak çalılardan dışarı fırladı. Kör oldum, kör oldum, yardım edin, yanıyor. Ne yapmalıyız diye sordum Geoffrey'e. Bir zamanlar John amcam için çalışan Maxwell adında bir adam bize nikaze ağacını ve öz suyu gözlere bulaştığı takdirde yapılması gerekenleri öğretmişti. Geoffrey bana döndü. Maxwell'in söylediklerini hatırlıyor musun? Evet dedim. Tek ilaç bir annenin sütü. Ah, onu nereden bulacağız? Sizin evden. Bu doğruydu. Annem yakın zamanda kardeşim Miles'i doğurmuştu. Belki bize yardım edebilirdi. Charity'yi gömleğinden tutarak evime götürdük. Oraya ulaştığımızda Geoffrey durumu anneme anlattı ve annem istediğimizi mutlulukla kabul etti. Charity'ye diz çökmesini ve gözlerini açmasını söyledi. Bluzunun altından bir göğsünü çıkardı ve yüzüne doğru eğildi. Kıpırdama dedi annem ve Charity'nin gözlerine beyaz sütünü sıktı. Muhteşemdi. Eh dostum diye bağırdı Geoffrey. Ağzına girmemesine dikkat et. Charity'ye bu olayla ilgili neler hissettiğini hiç sormadım ama sanırım bir önemi de yoktu. Birkaç dakika içinde gözlerini açıp görebildi. Hepimiz böyle bir sırrı bildiği için Maxwell'in sihirbaz olması gerektiğini düşünüyorduk. Bu yardımım karşılığında dedi annem, bir dahaki avında öldürdüğü bütün kuşları ben alacağım. Charity kabul etti. Ertesi gün bir şeker torbasında 4 kuş getirdi ve hepsini mutfağa bıraktı. Kuzenlerimle birlikte avlanmak bana toprağın yöntemlerini öğretmişti. Uzun çimenlerin arasında en iyi noktaları nasıl bulacağımı, parıltılı damba göletleri arasında nasıl ilerleyeceğimi, güçlü, zekice bir tuzakla kuşları nasıl kandıracağımı, beklerken sabır ve sessizliğin erdemlerini. Sabrın başarının anahtarı olduğunu her iyi avcı bilir. Kambada da bütün hayatı boyunca avlanmışçasına bunu anlıyor gibi görünüyordu. İlk çıkışlarımız yağmurun bütün sabah yağdığı ve öğleden sonra yerini boğucu, yapış yapış bir havaya bıraktığı yağmur sezonuyla başladı. Toprak ıslak ve göletlerle dolu olduğunda dambolar çok fazla kuş çekmiyordu. Böyle zamanlarda biz avcılar, ölümcül dev bir kamçı veya taş kullanılmayan bir tür sapan olarak tanımlanabilecek şikvapu'ya güveniyorduk. Bir sabah yağmurlar kesildikten sonra Kamba'yla birlikte tuzağımızı hazırlamak için harekete geçtik. Çapamın ucunda mpango'dan yapılmış çıkınımı taşıyordum. Mpango, kadınların saçlarını sarmaktan bebeklerini sırtlarında taşımaya kadar çok çeşitli amaçlarla kullandığı parlak renkli, uzun bir kumaştı. Çuvalda uzun bir bisiklet iç lastiği, kırık bir bisiklet tekerlek dili, annemin çamaşır ipinden kestiğim kısa bir çelik tel parçası, gaga dediğimiz bir avuç darı tozu ve 4 ağır tuğla vardı. Kendim yaptığım 2 av bıçağım da her zamanki gibi yanımdaydı. İlki kalın demir tabaklardan yaptığım Rambo tarzı bir komando bıçağıydı. Önce metalin üzerine korkutucu görünüşlü bir kalıp çizmiş, bir çivi ve ağır bir çekiç kullanarak çizgiler boyunca delikler açmıştım. Sonunda metalin kenarlarını yumuşatmak için bıçağı düz bir taşa sürterek keskinleştirmiştim. Sapını yapmak için bıçağın dip kısmının etrafına sağlam şekilde tutabileceğim ölçüde bolca naylon jumbo sarmış ve ateş üzerinde eritmiştim. İkinci bıçağım çekiçle düzleştirip keskinleştirdiğim büyük bir çividen yapılmış, daha çok saplamaya yarayan bir şeydi. Onun da sapını ilkiyle aynı şekilde hazırlamıştım. İki bıçağımı da pantolonumun kemerine sıkıştırarak taşıyordum. Malzemelerimi aldıktan sonra Kamba'yla birlikte Gofrey'lerin evinin arkasından geçerek ağaçların yüksek olduğu ve iyi gölge sağladığı okaliptus koruluğuna doğru uzanan patikadan ilerledim. Bizi gölden ayıran Dova tepeleri önümde bütün güzelliğiyle uzanıyor, tepesinde şimşekler çakıyordu. Yeni bir fırtına yaklaşıyordu, dolayısıyla elimizi çabuk tutmak zorundaydık. Ana yolun kenarında güneş sesi dağıttığında uzun bir gölge vurduracak yüksek bir okaliptus ağacının yakınında iyi bir nokta buldum. Çapamı kullanarak kırmızı çamur ortaya çıkana kadar çimenleri ve sarmaşıkları temizledim. Çapı yaklaşık 1,5 metrelik bir yüzey açtım. Bıçağımı çıkararak ağacın 2 kalın dalını kesip kabuklarını soydum. Sonra ikisinin de ucunu sivrittim. Sırıkları yaklaşık 0,5 metre arayla ıslak toprağa diktim ve sağlamlıklarını denemek için çekiştirdim. Sağlamlardı. Bisiklet iç lastiğini 2 ince şerit halinde kestim ve 2 parçayı çelik tel parçasına, sonra lastik şeritlerin diğer ucunu okaliptus kazıklarına bağladım. İşim bittiğinde ortaya çıkan şey, ortası kalın çelikten dev bir sapana benzemişti. Avı öldürecek olan kısım buydu. Yakındaki birkaç ağacın kabuklarını soyup birleştirerek yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda uzun bir ip yaptım. Sonra küçük 20'şer santimlik bir parçasını kesip çelik parçaya iliştirdim. Diğer ucuna kısa bir sopa bağlayıp yuvarlak ve iri bir düğüm attım. Sopayı bir sap gibi tutarak lastik bantları olabildiğince geri çektikten sonra sapı İki kazığın ikinci bir sopayla bisiklet tekerleği parmağı yuvarlak ve iri düğümü yerinde tutacak şekilde yerleştirdim. Uzun ip ağaçların arkasına uzanıyordu ve tetik görevi görecekti. Onu da yerleştirdikten sonra tuzağın önüne 4 tuğla koydum ve araya darı tozunu serpiştirdim. Burası ölüm alanıydı. Kuşlar darıyı yemek için konduğunda ipi çekerek sapanı serbest bırakacak, kuşları tuğla duvara vuracaktım. Haydi avlanalım deyince Kamba da benimle birlikte ağaçların arasına girdi. Fark edilmeden görmemi sağlayacak küçük bir tombozi ağacının arkasına saklandık. Oraya ulaşır ulaşmaz Kamba yanıma uzandı ve dikkatle ileri baktı. Hiç kıpırdamıyor, hiç havlamıyordu. Yaklaşık 0.5 saat sonra 4 tane kuş süzülüp yemi gördü ve aşağı inip toprağı gagalamaya başladı. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Tam ipi serbest bırakmak üzereyken diğerlerinin hemen arkasına bir kuşun daha konduğunu gördüm. İri, gri göğüslü, sarı tüylü, dev gibi bir kuştu. Haydi diye düşündüm. Biraz daha sağa gel. İşte böyle. Birkaç uzun saniyeden sonra o da grubun ortasına daldı ve yemeye başladı. Tam ölüm alanına girdiklerinde ipi çekiverdim. Şlak, puf! Kuşlar tüy ve toz bulutu arasında gözden kayboldu. Tonga diye bağırdım ve Kamba ile birlikte yerimizden fırladık. 4 kuş tuğlaların önünde yatıyordu. 5.'si ise uçup gitmeyi başarmıştı. İri olan kuş hala çamurun içinde debeleniyordu. Bu yüzden toparlanmasına fırsat vermemek için önce onu yakaladım. Vücudu ellerimde ılık ve yumuşaktı. Avucumda titreşen minik kalbini hissedebiliyordum. Başını iki parmağımın arasında tuttum ve boynunu kırdım. Diğerlerini alıp çamuru temizledim. Normalde yanımda şeker torbası taşırdım ama bu defa unutmuştum. Ölü kuşları ceplerime attım. Tuzağı yeniden kurup bir saat daha bekledikten sonra sonunda vazgeçtim. Artık yeme zamanı, dedim. Kamba ile birlikte Mopala'ya yöneldik. Mopala, bekar erkeklerin evi anlamına geliyordu. Kuzenim Charity de orada oturuyordu. Bizim arazimizde Gofrey'lerin evinin tam karşısında duran, daha çok kulüp binası gibi bir yerdi. Piri ile dövüşmüş olan sezonluk işçi James bir zamanlar orada oturuyordu. Ama o işten çıkarıldığından beri evi boştu. Charity evi Mizek adında bir arkadaşıyla paylaşıyordu. Arkadaşı okuldan ayrılıp ticaret yapmaya başlamış, şişman iri yarı biriydi. İkisi de hala anne ve babalarıyla yaşamalarına rağmen Charity'nin evi okaliptus koruluğunda Gilbert'lerinkine yakındı, geceleri bu evde uyuyorlardı. Köşede biri okaliptus sırıkları ve ot doldurulmuş darı çuvallarıyla bir yatak yapmıştı. Mango ve yer fıstığı kabuklarıyla diğer tuhaf çöpler arasında her yerde kirli giysiler vardı. Bir duvara MTL gezginleri futbol takımının, genellikle göçebeler olarak bilinirdi, bir posteri asılmıştı. Malawi Süper Ligi'nde benim tuttuğum takım da buydu. Karşı duvarda ezeli rakipleri büyük mermilerin posteri asılıydı. O takımdan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Köşeye bir mangal yerleştirilmişti. İki tarafına havalandırma için iri delikler açılmış, içi simsiyah darı çekirdekleri ve tahta dolu büyük bir kaptan ibaretti. Dumanın çıkması için yukarıya küçük bir pencere yapılmıştı ama pek işe yaramıyordu. Odadaki tek ışık da oradan geliyor, ışık hüzmesi havada süzülen tozları belirginleştiriyordu. Havada kirli ayak kokusu vardı. Bana göre burası dünyanın en güzel yeriydi. Küçük ve sinir bozucu olduğumdan genellikle giriş hakkımı kazanmadan oraya girmeme izin yoktu. Birkaç kez mango çalmalarına yardım ettikten sonra girmeme müsaade etmişlerdi. Charity boynuma bir mpango asar, komşunun bahçesine gönderirdi. Bıçağımı dişlerimin arasına alarak ağaçlara tırmanır, mangoları sessizce koparıp çuvala doldururdum. Sonra beni içeri almaları için Mopala'ya götürürdüm. Bu sorumluluğunu yerine getirmek gibiydi. İçeride sohbetler genellikle uçuk ve benim 11 yaşındaki kafamın alamayacağı kadar karışık olurdu. Çoğunlukla kızlar hakkında konuşurlardı ve şanslıysam orada olduğumu unuturlardı. Bir defasında Mizek, şehirde gördüğü bir kızla ilgili hikayesini anlatırken aniden yarıda kesmiş ve Charity'ye dönmüştü. Dikkatli olmalıyız, yanımızda bir çocuk var. Böyle hikayeler kaldırılmaz. Ben çocuk değilim, demiştim. Haydi devam edin. Yeterince büyüdüm artık. Kızlar hakkında ben de bir şeyler biliyorum. Aa, öyle mi? Neler biliyorsun? Ben, siz ne biliyorsanız onu. Kamba ile birlikte avdan eve dönerken giriş için gereğinden fazlasını taşıdığımı biliyordum. Yaklaşırken Charity ve Mizek'in içeride olduklarını duydum. Kapıyı vurdum, Charity açtı. Ne? Çocuklar, az önce 4 kuş avladım. Hepsi ceplerimde. Girebilir miyim? Mizek kapıda göründü. Bize ne getirdin? 4 kuş, gülümsedi. İşte tam Mapala'da ihtiyacımız olan türden biri. İyi iş. Ateş yakalım, dedi Charity. Sırıtarak içeri girdim. Kamba da arkamdaydı. Şu aptal köpeği çıkar buradan, diye bağırdı Mizek. Burada yaşadığını filan sanacak. Köpekler evlerin içine giremez. Bilmiyor musun? Eminim bu yaratıkla konuşuyorsundur da. Kamba, diye bağırdım. Dışarı. Bacağımı arkaya doğru uzatınca Kamba hemen kapıya koştu. Sonra şaşkın gözlerle bana baktı. Sadece bekle, diye fısıldadım. kuşlarımı temizleme, tüylerini yolmaya ve onları parmaklarımdan silkelemeye başladım. Kafalarını koparıp iç organlarını temizledim. Kapıyı açtığımda Kamba orada bekliyordu. Bu onun av ödülü ve çok değerli hazinesiydi. Kafaların her birini tek tek havaya attığımda Kamba sıçrayarak onları yakaladı. Bir lokmada hepsini midesine indirdi. İç organları neredeyse içer gibi yuttu. İçeride Charity ve Mizek kuşları kömürlerin üzerine koymuşlardı bile. Cızırdayan et nefis kokuyordu. "Çocuklar," dedim. "Gerçekten ağzımın suyu akmaya başladı." "Sessiz ol." Kuşlarımı pişirmeyi bitirdiklerinde benim de birini yememe izin verdiler. Ama artık işlerine yaramaz hale geldiğimde kaçınılmaz şey oldu. "Hey ufaklık," dedi Mizek. "Sanki annenin seni çağırdığını duyuyorum." "Ne? Ben bir şey duymuyorum." "Doğru," dedi Charity. "Bu kesinlikle annen." Gidiş emrim verilmişti. Hiç itiraz etmeden bıçağımı kemerime yerleştirdim, köpeğimi çağırdım ve onunla birlikte kızlarla dolu eve döndüm.